Ayrım 49, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 510. 111. bölüm. Bütün katı aramıştı, sarjan yoktu. Yapacak başka bir şey olmadığı için onu beklemek üzere odasına dönmüştü. Kendisini bırakıp gittiğini düşünemiyordu bile. Birincisi asla emirlere itaatsizlik etmezdi. İkincisi küçük polis Gael'in arkadaşlığından hoşlanmışa benziyordu. En azından Gael öyle olduğunu umuyordu. Bir tur daha atmaya karar verdi, yeniden koridora çıktı. Sadece sokak lambalarının pencerelerden sızan ölgün ışığıyla yönünü bulabiliyordu. Birden durdu, bir odadan gürültü gelmişti. Kulak kabarttı, sanki bir sulama borusundan su fışkırıyordu. Kapı aralıktı, içeriden ani ışık patlamaları geliyordu. İçeriye bir göz attı ve birkaç saniye boyunca gördüğünü anlamaya çalıştı. Bir yatağın etrafına bir perde çekilmişti. Yatakta bir adam uzanıyordu. Düzenli bir atımla gırtlağından kan fışkırıyordu. Dalgıçlarınkine benzeyen siyah bir tulum giymiş bir süret yatağın başucunda hareketsiz duruyordu. Dehşete kapılan Gael zaman zaman çakan ışıkların bir cep telefonunun flaşları olduğunu anladı. Ayaktaki adam can çekişmekte olan kişinin fotoğraflarını çekiyordu. Gael sonunda tablonun öğelerini birleştirmeyi başardı. Kurban kuşkusuz Jacques Sargent'dı. Fotoğrafçı da katil. Fetiş gecesindeki soytarılardan biri gibi giyinmişti. Gael beyninin derinliklerinde adamın üstündeki Japon kökenli giysinin adını hatırladı. Zentai. O anda katil onun bulunduğu tarafa doğru başını çevirdi. Gael hiç düşünmeden koridora doğru hızlı bir koşuya kalktı. 200 metre sonra katın kapısıyla karşılaştı. Elbette kapalıydı. Arkasına baktı, yüreği ağzındaydı. Peşindeki canavarı görmeyi bekliyordu. Kimse yoktu. Kendisini fark etmemiş olabilir miydi? Aynı anda açık bir kapı gördü, içeri daldı ve boş bir odayla karşılaştı. Şiltesiz iki yatak, çelik dolaplar, bir banyo. Banyoya girdi. Naylon duş perdesinin arkasına çömelir çömelmez bu kararından pişmanlık duydu. İçeri girer girmez katilin bakacağı ilk yer burası olurdu. Ama düşünmek için gizlenmesi gereken kapalı bir yere ihtiyacı vardı. Yardım çağırmak. Bu onun yerinin belli olmasına neden olurdu. Diğer hastaları uyandırmak. İlaçların etkisi altında yarı ölü gibiydiler. Hiçbir yardımları olmazdı. Borulara, radyatörlere de vurabilirdi. Akıl hastanelerinde bir temel kural vardı. Bir metalin başka bir metale teması alarmı başlatırdı ve hemşireler de anahtarlarını kullanarak genel alarmı devreye sokarlardı. Ancak üstünde hiç metal yoktu, hepsini almışlardı. Kendi fare kapanına kısılıp kalmıştı. Saniyeler karanlığın içinde uzayıp gidiyordu. Bütün bedeni spazmlarla titriyordu. Korkunç ironi. Önceki gün kendini öldürmeye kalkışan, o şimdi ölmek istemiyordu. Aklına başka bir şey gelmişti. Jacques Sargent'ın her kapıyı açan bir anahtarı olmalıydı. Gael'in deliğinden çıkması gerekiyordu. Odaya geri dönmesi, Sargent'ın ceplerini karıştırması. En kötü olasılıkla cep telefonunu bulur ve Irvin'i arardı. Elinde bıçağı ile zenta ile adamla karşılaşmaktan korkarak perdeyi araladı. Kimse yoktu. Banyodan çıktı ve koridora bir göz attı. Kimse yok. Gitmiş olabilir miydi? Kimdi o? Başka bir servisten kaçmış bir deli mi? Hayır, kıyafeti ve kilit altındaki bu servise kolaylıkla girmesi onun hastanedeki tutsaklardan biri olmadığını gösteriyordu. Hastane özellikle de Gael onun tutsağı olmuştu. Hedef kendisiydi. Sarjan'la karşılaşmış ve onu öldürmüştü. Hepsi bu. Sanki görünmez olacakmış gibi duvar boyunca ilerleyerek cinayet odasına doğru kısa ve sık adımlarla yürüdü. Koridorda hiçbir hareket yoktu. Gael zorlukla nefes alıyordu. Sanki havadaki basınç artmış, oksijen azalmıştı. Arkasında ayak sesleri duydu. Çığlığına hakim oldu ve karanlığın içinde kaybolmayı umarak yere çömeldi. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Linolyum zemin üstünde kauçuk tabanlar. Birden onu gördü, bir hasta bakıcı ya da beyaz önlüğü ve elinde feneriyle bir gece bekçisi. Korku eriyen bir mum misali üzerinden akıp gitti. Ayaklarının üstünde sıçrayıp doğruldu ve ona doğru koştu. Bağırıyor ancak ağzından hiç ses çıkmıyordu. Karanlık ona henüz tüm yeteneklerini geri vermemişti. 20 metre kalmıştaki yaratık adamın arkasında belirdi. Gael bu görüntüyü kavrayıncaya dek başka bir görüntü daha eklendi. Siyah parlak kol, eldivenli el, gırtlağa giren bıçak. Bir sonraki görüntü hasta bakıcının şah damarından fışkıran kan oldu. Gael duvara yapıştı. Kurban dizlerinin üstüne çöktü. Sonra hemen ardından yere devrildi. Şiddetli spazmlarla kasılıyordu. Katil gözlerini Gael'den ayırmıyordu. En azından ona öyle geliyordu. Çünkü adamın başlığında görünür tek bir delik yoktu. Şimşek hızıyla hatırladı. Bu tür maskeler nefes alışını bozuyordu. Sonuç, orgazm anında 10 katına çıkan zevk. Gael kaçmak istedi ama bunu yapacağına yerde kas katı kesildi. En ufak bir harekette bulunamıyordu. Sanki şakakları mengeneye sıkıştırılmış, kolları ve bacakları felç olmuştu, görüşü bulanıklaşıyordu. Adam hala ona bakıyordu. Tamamen simsiyah olan yüzü deri kaplı bir kütük parçasını andırıyordu. Gael adamın üzerine atlamasını bekliyordu. Ama o eğildi ve acele etmeden öldürdüğü adamın kana bulanmış beyaz önlüğünü çıkardı. Büyük bir keyifle sırtına geçirdi. Gael bu yeni kıyafetten adamın zevk aldığını anladı. Fetişizm, ahlaksızlık, insanlıktan uzak bir ruhun çarpık zevk duygusu. Kaçmak neye yarardı? Hiçbir çıkış yoktu. Birisi söylemişti, eğer bütün olasılıklar ortadan kalkmışsa geriye ne kalır? İmkansızlık. Aklına katilin ayaklarının dibinde yatan hasta bakıcının cebindeki anahtarlar geldi. Fazla düşünmeden başlıklı adama doğru hamle yaptı. Onun tepki göstermesine fırsat vermeden cesedin üstüne çıkmıştı bile ve ceplerini yokluyordu. Anahtar yoktu. Belki vurmak için kolunu kaldırdı. Gael kendini yana atarak darbeden kurtuldu. Bir daha denedi. Kemerden bir şıngırtı sesi geldi. Anahtar demeti parmaklarının arasındaydı. Ancak esnek bir anahtarlıkla pantolona bağlıydı. Bir el onu yerden kaldırdı, kanlı bıçak üzerine doğru geldi. Gael geriye doğru sıçradı. Bu hareket saldırganın dengesini bozdu. Gael kıç üstü yere oturdu. Anahtar elinden fırlamıştı. Ama adam da onu bırakmıştı. Adamın dizine vurmak için bacağını uzattı. Boşuna bir çaba. Eldivenli el onu saçlarından yakaladı. Gael hala mücadele ediyordu ve adamın kasıklarına isabet eden yeni bir tekme savurdu. Aslında taşaklarını hedef almıştı. Bu kez herif geriledi. Bu da Gael'in doğrularak kaçmasına yeterli oldu. Hala kapandaydı ve anahtarları almayı başaramamıştı. Yemek salonuna daldı. Burası yatakların yerine masaların bulunduğu alelade bir odaydı. Pencereye doğru koştu. Tabii ki kolu yoktu. Kapana kısılmıştı. Ama yaşadığı paniğe rağmen gözüne başka bir şey çarptı. Sol tarafta giyotin kapılı bir tabak asansörü vardı. Bu düzenek bir sürü saçma kovalamaca filminde işe yarıyordu. Sadık bir gizlenme yeri. Kapağı açtı ve içine sığabileceğini tahmin etti. Katil kapıda göründüğünde beyaz önlüğünden kurtulmuştu. Gael bölmenin içine girmişti bile ve mekanizmayı çalıştırmak üzere elini uzatıyordu. Gördüğü son şey kapanan iki kanat arasından uzanan siyah el oldu. Platform karanlığa doğru inerken aklına saçma sapan bir cümle geldi. Akşam yemeği hazır. 112. Bölüm. Atölyenin asma katı cam bir bölmeyle ayrılmıştı. Kuşkusuz bir zamanlar gar şefinin odasıydı. Kafalarında kulaklıkları olan keşiş kıyafetli iki herif tarafından müzik miksajı yapmak için DJ kabini olarak kullanılıyordu. Bölme ses geçirmez olmalıydı. Aşağıdaki ses curcunası kesinlikle duyulmuyordu. Ervan bir an için kendini bir bombardıman uçağının kokpitindeymiş gibi hissetti. Uçaktan atılan bombaların etkisinden uzak bir şekilde aşağıyı seyrediyordu. Çivi kadın gösterisinden sonra Lartigues onu bir asansöre götürerek bu sığınağa çıkarmıştı. ''Çivi adam sizin için kült bir konu mu?'' diye sordu Ervan. ''Kullandığınız kelime biraz aşırı, bir tür efsane diyelim. 9 kadını öldürmüş olması sizi rahatsız etmiyor mu? Demek istediğim gerçek hayatta gerçek 9 kadın.'' Sakat adam tekerlekli sandalyesini sürdü ve beyaz kafa tasları, parıltılı kukuletalar, altın işlemeli kasketler yığınına bakan geniş camın önünde durdu. ''No Limit ruhundan hiçbir şey anlamadığınız kanısına kapıldım.'' ''Bir süreden beri beni iğrendirdiğini söylemek zorundayım. Sakat adam başını çevirdi ve Irvin'a baktı. Bu gece kral gözlerinin çevresi siyaha boyanmış bir firavundu. Yaklaşın ve bakın. Polis istemeden söyleneni yaptı. Bütün eğilimler burada temsil ediliyor. Tıbbi, askeri, sadomazoşist. Her seferinde bir güç illüstrasyonu söz konusu. Aslında bu adamlar ve kadınlar çocukluklarını arıyorlar. Anlayamadım. Gençlik yıllarına damga vurmuş travmadan söz ediyorum. Doktorun elindeki iğne, asker kostümüyle canlandırılan yasa otoritesi, babanın hakimiyeti veya hadım olma korkusu. Irvin bir psikanaliz seansına katılması gerektiğini anladı. Fetişizm dünyası geçmişle hesaplaşmak ister, başlangıçtan gelen yaraları yeniden yaşamak ister. Ama tabii heyecanını kontrol ederek, korkunun ötesine geçerek yetişkin bedeninde yaşamak ister. Her kostümün ardında bir öç alma yatar. Doktor olunur, otorite olunur. Ve eğer hastayı, mahkumu, hizmetçiyi oynuyorsanız bu tamamen kendinizle alakalıdır. Bu geceler arınma geceleridir. Irvin çocukluk korkularından kurtulmak için kendisinin hangi kostümü seçeceğini düşündü. Ama ne yazık ki zaten hep üstündeydi. Polis kostümü, babasının kostümü. Ya lateks? Lateks diye yineledi Lartigas keyifli bir iç çekişle. Bedensel duyumları arttırır. Bir hava akımı ve tir tir titrersiniz. Birkaç hareket ve yanarsınız. Bu dansçılar tulumlarını çıkardıklarında birkaç bardağı terle doldurabilirler.
İğrenç.
Hayır, bu yüce bir yaşam tarzı. Hem çıplaksınız hem gizli. Üzerinize deri geçirilmiş saf bir organa dönüşüyorsunuz.
Benim de söylediğim bu. İğrenç.
Lartigas başını salladı. Sargılar içindeki bedeni kağıt havluya sarılı ölü bir ağacı andırıyordu. Irvin gülmek ile kaygılanmak arasında kararsız kalmıştı. Vorare Filia'dan söz edildiğini işittiniz mi? Kelime bir şey ifade etmiyordu. Canlı canlı yutulma hayali diye devam etti sanatçı. Isırılmadan, hiç yara almadan. Bir anda kendini yılanın midesinde buluyorsun. Lateks işte bu. Rahmin karanlığına geri dönüş. Bedenin hissettiği baskıdan zevk almak da var tabii.
Ah, neredeyse unutuyordum.
Alaycı olmayın. Arzu hep bir engele, bir yasağa dayanır. Burada çok sayıda kolan, kayış, protez gördünüz değil mi? Beden yaşanan andan daha fazla zevk almak için zorlanmalıdır.
Irvin saatine baktı, gece yarısına geliyordu. Bu saçmalıklar yeterince sürmüştü. Vücutlarını iyice saran giysileri içinde sosisleri andıran veya plastik madalyalarla süslenmiş bu kaçıkları izleyerek bir kez daha değerli saatlerini boş harcamıştı.
Çivi adam ile kurbanları arasındaki ilişkiyi hala anlamış değilim. Çivi adam bir fetişistti. Travmalarını yeniden yaşayarak kendini korumaya çalışıyordu.
Patlıcan kılığına girmiyordu, kadınları öldürüyordu.
Onu korkutan canavarlar karşısında çektiği acı tahammül edilmezdi.
Ona mazeretler mi buluyorsunuz?
Onu yargılamıyorum. Eğer bugün katilinizi yakalamak istiyorsanız onun ruh halini anlamanız ve küçümseyici akılcılığınızı unutmanız yararınıza olur.
Tavsiye için teşekkür ederim. Edindiğimiz bilgilere göre An Simone'nin çok daha özel merakları varmış. Cerrahi invaziv tekniklerini seviyormuş. Onun bu eğilimini paylaştığı insanları tanıyor musunuz?
Size söyledim. Ben kimseyi tanımıyorum.
Bu tiplerin birbirleriyle temas kurduğu bir forum, bir yer var mı?
Hayır, bir kez daha tekrarlıyorum. Asla izi sürülebilir teknikler kullanmıyoruz. İsim yok, bağlantı yok.
Kısa bir an, Irvin bir manga polis çağırıp buradaki herkesi toplamayı düşündü ama hemen vazgeçti, gereksizdi. Zaten gece yarısı gürültü çıkarmak dışında ortada bir suç yoktu. An Simone'nin giysilerini özel bir mağazadan aldığını hatırladı. Yarın oraya birini yollamalı, müşteri fişlerini tabii varsa taramalıydı. Sebastian Redlich hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu konuyu artık kapatmak için.
Redlich bir dosttur. Onun sayesinde yombe büyüsünün çarklarını daha iyi anladım ve sanatımı bu gizli enerjilere dayandırabildim.
Jean-Patrick Di Greco adı size bir şey ifade ediyor mu?
Di Greco, zavallı. İşte bütün sorunları halletmiş biri.
Irvin bu soruyu laf olsun diye sormuştu. Onu tanır mıydınız?
Elbette, bizdendi yıllardır.
Sizden mi? Topluluğun üyeleri olmadığını sanıyordum.
Sadece çivi adamla ve yombe büyüsüyle ilgilenen bir arkadaş grubundan söz ediyorum.
Redlich de bu fan kulübün üyesi miydi?
Evet.
Başka kimler var?
Söyleyebileceklerimin hepsi bu.
Bir yalan daha ama belki de burada zaman kaybetmemişti. Şimdilik seri cinayetlerle ister istemez alakası olan lanetli üçlünün görüntüsünü belleğinde tutuyordu. Mumyadan izin istedi ve çıkışa doğru yürüdü. Via Belair'e dönerken cep telefonu titreşti. Ekrana baktı. Levanten arıyordu.
Sonunda rezervayrım dosyalarına giriş iznini aldım dedi teknisyen doğrudan lafa girerek.
Gelecek kurbanın yakını kim?
Sen.
Neden bahsediyorsun?
Her koşulda ağır başlığını koruyan Levanten'in bu kez sesi titriyordu.
Hiç şüphe yok senin DNA'n. Web üstünden sorgulama yapan sitelerden ayrımlanması için birçok kez arşivlenmiş. Kadın saçları büyük bir kromozom benzerliği arz ediyor. Bir kız kardeşim var değil mi?
Seni ararım.
Urban telefonu kapattı ve hemen Kripo ile temas kurdu.
En yakındaki polisleri Saint Anne Hastanesi'ne yönlendir. Sen de diğerleriyle birlikte oraya git. Ben yoldayım.
Neler oluyor?
Broca binası. Gael orada yatıyor. Süvarileri de yolla.
Dipnot. Fransız polis jargonunda resmi polis arabasıyla devriye görevi yapan üniformalı polisler. 113. Bölüm. Olay yerine ilk Kripo geldi. Audrey ile Tonfa ondan 10 dakika sonra. Irwin geldiğinde 3 adli polis operasyonu yönetiyordu. Üniformalı polisler Mopassan yolu boyunca çevre güvenliğini sağlamıştı. Maskeli ve beyaz tulumlu kriminal büro polisleri sanki karantinaya alınması gereken bir bölge söz konusuymuş gibi binaya giriyorlardı. Adli tabiplerin olay yerine gitmesi yasak olmasına rağmen Kripo Riboaz'ı çağırmıştı. Hastaları ve personeli sorgulanmayı beklemek üzere diğer bloklara yollamışlardı. Geriye bir tek cesetler kalmıştı. İlk belirlemelere göre 2 ceset vardı. Jacques Sargent ve Philip Batiste adındaki bir hasta bakıcı. İkisi de 30 yaşını geçmemişti. Avcı ya da komando bıçağı tarzında ağzı tırtıklı bir bıçakla boğazları kesilmişti. Katil her seferinde yaptığından emin bir şekilde tek darbede kurbanların şah damarlarını kesmişti. Kalbin yaptığı basınç vücuttaki tüm kanın birkaç saniyede boşalması için yeterli olmuştu. Kurbanlar aldıkları bıçak darbesiyle donup kalmışlardı. Bu binde bir rastlanan bir durumdu. Çoğunlukla kalp yaralanmalarında bile ölmekte olan kişi birkaç metre hareket ederdi. Tam bir infaz, teknik olarak kusursuz. Erwin araçların arada bir çakan beyaz ve mavi ışıkları arasında Riboaz'ı dinliyordu.
Pernod'un otopsi raporu yarın sabah masanda olur.
Sağ ol, bu ikisiyle de ilgilenecek misin?
Hayır, ben yatmaya gidiyorum. Şu senin çivi saçmalıkların yüzünden 72 saatten beri uyumuyorum. Kendimi 3 gün boyunca bir kaktüse epilasyon yapmış gibi hissediyorum. Bu bokluğa ne zaman son vereceksin?
Emekliliği yaklaşmış olan Riboaz, Irwin'la bir çocukla konuşur gibi konuşuyordu. O elinde çantasıyla uzaklaşırken Irwin Kripo'ya döndü.
Gael nerede?
Pinel binasına götürmüşler, buradan 100 metre ötede.
Onu nerede bulmuşlar? Bu binanın hemen yanındaki çalılıkların içinde.
Durumu nasıl?
Yaşadıkları göz önünde bulundurulursa çok kötü değil. Onu sorguladılar mı?
Hayır, seni beklediler.
Kurtulmayı nasıl başarmış?
Tabak asansörüyle, filmlerdeki gibi.
Sesinde en ufak bir alaycılık yoktu. Kripo buna cesaret edemezdi. Irwin sağa sola bakıyordu. Araçların tepe lambalarının ışıkları arasında babasını görmekten korkuyordu. Her şeyin ayrıntılı olarak yer aldığı eksiksiz bir rapor istiyorum. İşlerin planlamasını diğerleriyle birlikte yapar mısın?
Yapıldı bile.
Mahalle kordon altına alındı mı?
Sağ yakadaki tüm polisler görev başında.
İlk durum saptamasını kim yaptı?
Köşedeki karakoldan, Hopital Bulvarı karakolundan bir adli polis memuru. Remy Amarson.
Burada mı?
Bayrağı bize devretti. Karakolda tutanağını hazırlıyor.
Savcı?
Nöbetçi savcı bir kadın geliyor.
Irwin adını bile sormadı. Önemi yoktu. Kripo'nun anlayacağı bir işaret yaptı. Katip bir kez daha onun yerine kırtasiye işleriyle ilgilenecekti.
Gayri görmeye gidiyorum. Irwin başka bir şey söylemeden binaya doğru yürüdü. Tepe lambalarının ara ara çakan ışığı altında hastane yerleşkesi dehşete düşmüş bir köye benziyordu. Bir çan kulesi belediye binası olabilecek kesme taştan bir yapı, kırmızı kiremitli evler görülüyordu. Pencerelerden sanrılı yüzler bakıyordu. Hastaların hepsi uyanmıştı. Aklına çocuklar geldi. Onların evine, onlara saldırmaya gelmişlerdi. Genel inanışın aksine deliler çoğunlukla en güçsüz, en kırılgan insanlardı. Sokakta saldırıya uğrayan kişiler listesinde en başta yer alıyorlardı. Bu gece çok daha korkunç bir başka deli onların bölgesine saygısızlık etmişti. Kız kardeşini öldürmeye gelmiş. Bu konuda hiç şüphesi yoktu. Bir kurt adam yolunun üstündeki tüm engelleri ortadan kaldırmıştı.
49. ayrımın sonu. Sayfa 520.